Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu, keremi, ihsanı üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programında yine beraberiz siz aziz dinleyenlerimizle. Önceki sohbetimizde insanın en önemli imtihan alanlarından biri olan dünya üzerinde durmuştuk. Dünya nedir, ne değildir diye. Evet, dünya insanın kendisinden faydalandığı her şeydir şu yaşadığımız hayatta. Tabii bunların da her birinin bir taraftan nimet tarafı vardır. Gerçekten insana güzellikler veren. Ama bu nimetler güzel kullanılmadığı zaman da insanı hem dünyada hem de ukbada büyük sorumlulukların içerisine, hatta cezaların içine götüren bir tarafı vardır. Aslında bütün nimetler maddi olsun, manevi olsun çift yönlüdür aziz dinleyenlerim. Manevi nimetler de öyledir. Manevi nimetler bazen kulluğun insanı zirvelerine taşırken bazen nefsin araya girmesiyle de ucube dönüşebilir, kibre dönüşebilir. Bunlar dair bir imtihandır. Ama bizim ana konumuz tabii bu sohbetimizde daha çok maddi nimetlerimizdir. Bu maddi nimetler gerçekten bazen bize güzellikler, imkanlar sağlarken bazen de bizi büyük mutluluklardan, hatta ebedi saadetlerden mahrum edebilir. Bütün nimetlerin tabii ki bir çift yönü var demiştim. Bir bıçak düşünün. Bıçakla ekmek de kesersiniz, meyve de kesersiniz ama Allah korusun katilin eline düşerse de bıçak, aynı bıçak, ekmek kesen bıçak, meyve kesen bıçak bu defa da insan ölümüne sebep olabilir. Veya insan keser. İnsan tabii bu kelimeyi hiç söylemek istemiyor ama toplumumuzda bunların da vuku bulduğunu gördünce ister istemez bu kelimeyi de kullanıyorsunuz. Allah katında en büyük suç olan insan öldürme suçu bazen de işte ekmek kesen bir bıçakla, meyve kesen bir bıçakla işlenmiş oluyor. Onun için de insanın sahip olduğu diğer nimetler de hep böyledir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya-i Ulum adlı eserinde özel bir bölüm açmış. Tabii bütün bunlarla ilgili olarak servetin faydaları ve afetleri diyor. Evet, servetin faydaları da vardır ama afetleri göz önüne alınmazsa bu defa o küçük faydalar veya dünya faydaları ahirette insanı büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Nedir efendim servetin veya mal varlığının insana faydası nedir? Ne gibi faydaları olur? Tabii biz bunları hep konuşurken dini açıdan bakıyoruz. Yoksa insanın elbette ki sahip olduğu servetler, sahip olduğu mal, mülk onun dünya rahatı için faydalıdır. Ama özellikle bize verilen her nimetin bir emanet olduğunu, onunla ilgili ahirette bir hesabımız olduğunu düşünürsek, faydayı ve zararı daha çok dini açıdan, inançlarımız açısından ve ahirete olan duygularımız, düşüncelerimiz açısından değerlendirmek gerekir. Onun için de Gazali bu faydaları sayarken der ki, birincisi gerçekten insanın şahsına faydalı olandır dini hayatı için. Niye? Çünkü insan hacca gidecektir, bir kaynak lazım. Sonra ibadet için bazı lüzumlu şeyleri temin etmesi gerekir. Bunlar için servet lazım. Eğitim müesseleri olsun, camiler olsun, bunlar da hep ibadeti kolaylaştıran hususlar olduğu için bunlar da ancak bir yerde toplanabilen servetler, imkanlar vasıtasıyla olur. Tabii ki insanlar bunları bu istikamette kullanabilirlerse. Tabii insan belirli imkanlardan mahrumsa da o zaman elbette ki İslam'ın bazı rükünlerini de yapamayacaktır. Burada bir hatıram canlandı aziz dinleyenlerim. Merhum Necip Fazıl Üstad'la bir sohbetimizde şöyle demişti. Allah'ım beni zekat sevabına girecek kadar zengin eyle. Daha ötesini istemiyorum. Ama öyle bir noktaya geleyim ki zekat nisabını bulayım ve ben senin o emrini de yerine getirmiş bir kul olarak huzuruna geleyim. Tabii gerçekten insanın böyle bir düşüncesi, böyle bir niyeti elbette ki güzel bir niyettir. Yani bundan kastım aziz dinleyenlerim, belirli imkanlardan mahrum olan insanlar bazı ibadetleri yerine getirme imkanını da bulamamış olur. Tabii bu bulamayışı ona bir mükellefiyet getirmez. Rabbimiz de bize gücümüzün yetmeyeceği bir şey emretmiyor. Ancak o imkanları bulan insanlar daha fazla bir fırsat yakalamış oluyor. Yine ikinci bir kısımdı ki o biraz daha insanın kendisinden farklı olarak dış dünyaya harcadığı şeylerdir. Tabii bunlar da insana ayrıca manevi kazançlar sağlayacaktır. Mesela insan sadaka verir. Sadaka ise Allah'ın gadabını söndürür. Mesela mürüvvet ehli olur insan imkanları varsa. Mürüvvet demek dostlarla, ahbaplarla güzel geçinebilmek, onlara ikram içinde olabilmek demektir ki bütün bunlar da insanın manevi hayatına çok büyük tesirleri olur. Sonra bir üçüncü kısım vardır ki onu çok daha önemser bizim kaynaklarımız. O da herhangi bir muayyen şahıs için de harcanmaz, kendisi için de harcanmaz ama bütün ümmete, etrafındaki İslam topluluğuna faydası olacak çok güzellikler yapılabilir bu imkanlarla. İşte hemen ifade edecek olursak sırasıyla camilerdir, köprülerdir, kervansaraylardır, hastanelerdir, çeşmelerdir ve buna benzer hayır müesseleridir ki bunlar da vakıf ismiyle anılan bu güzel müesseler elbette ki bir takım maddi imkanlarla vücuda gelebiliyor. Ve gerçekten de bunların bakiliği ölümden sonra da devam etmiş oluyor. Kesilmeyen hayırlar deniyor bunlara ki bunlar tabii çok çok önemli. Öldükten sonra yaşayan hayırlar ve bu hayırlardan insanlar istifade ettikçe, faydalandıkça o hayırı yapan insana gelen dualar da onun ahiretteki artı bir sermayesi olmuş oluyor. Kısaca ifade edecek olursak yine bu maddi imkanlarımızın hem kendi şahsımıza ibadetleri kolay yapabilmek için, hem dostlarımıza bir ikramda bulunabilmek için, hem de ümmeti Muhammed'e artı değerler kazandırabilmek, onların İslam'la buluşmasına yardımcı olacak güzellikleri inşa bakımından elbette ki faydası var. Ama bütün bunların yanında bir de afet dediğimiz tehlikeli alanlar var. Peki nedir bu afetler? Yine Gazali Hazretleri İhya-ül-Ulum adlı meşhur eserinde der ki bunların bir kısmının dini afetleri vardır, bir de dünyevi afetleri vardır. Dini afetlerin başında şöyle gelir. Genelde Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى İnsan kendisini Allah'a karşı, insanlara karşı müstahni gördükçe, benim kimseye ihtiyacım yok dedikçe içinde bir azgınlık süreci başlar. Onun için de insan eğer belirli maddi imkanlar olursa onları biraz önce ifade etmeye çalıştığım o faydalı kanallara hemencilik yönlendiremezse bu defa da gerek nefsin, gerek dışarıdaki cazibelerin tesiriyle insan isyana doğru, günaha doğru bir yol açabilir. Zira servet dediğimiz, maddi imkanlar dediğimiz şey insana bir iktidar bahşeder. Ve kötülük erbabının da kuvvetlerini harekete geçirir. Bu bakımdan ilk tehlikesi servetin, Cenab-ı Hakk'ın onu niçin verildiğinin farkına varmazsa insanı günaha sevk edebilir. Evet, birçok günahlar var ki bugün hep maddi imkanlar sebebiyle işlenmiş oluyor. Onun için de Allah'ın kendisine nimet verdiği her insan acaba bu benim ahiret saadetime mi vesile olacak? Yoksa dünyada ben keyfimce yaşayacağım ve büyük isyanlarla, bunlarla yaptığım isyanlarla, günahlarla Hakk'ın huzuruna çok mahcup mu çıkacağım muhasebesini hep yapmak durumunda olmalıdır. İkinci bir husus, eğer insanı bu servet günaha götürmezse, bir başka husussa insanı mübah olan şeylere daha çok sevk eder. Evet, günah değildir belki ama insanı mübahlar deryası dediğimiz bir alanda gezdirir durur, onlarla meşgul eder. Yine İmam-ı Gazali bu noktada şöyle güzel bir tespit yapar. Bazen servet dediğimiz, maddi imkanlar dediğimiz şey insanın adeta ayrılamadığı bir sevgilisi haline gelir. Onunla fazla ünsiyet edince de bazen helal yoldan serveti elde edemeyince bu defa şüpheli şeylere dalar. Servet almak ister çünkü. Önce mübah olarak başlar ama mübah yollardan onu çoğaltma imkanı olmayınca biraz farklı yollara sapabilir. Mesela riyakarlığa başlar diyor Gazali. Yağcılığa başvurur. Yalan söyler. İçi dışına uymaz. Diğer kötü huylara başvurmak zorunda kalır. Yani en azından bu dereceye düşer. Ancak bu sayede servet edinebilir. Biraz ne yapayım yalan söylerse, yalan yemin ederse bunlar belki servetini çoğaltır ama kendisi için de çok büyük bir afettir. Ve üçüncü afet olarak ise Gazali çok daha farklı bir boyuta temas ediyor aziz dinleyenlerim. Üçüncü afet ise hiçbir servet sahibinin kurtulamayacağı bir afettir ki o da insan servetin veya bir başka ifadeyle maddi imkanlarının ıslahı, geliştirilmesi, büyütülmesiyle meşgul olmak sebebiyle Allah'ın zikrinden mahrum kalabilmektedir. İnsanı Allah'tan alıkoyan her şey de insan için hüsran ve zarardır. Kısacası insan o servetini büyütme derdine düştüğü zaman gönlü meşgul olur. Kafası meşgul olur ve bu meşguliyet de onu Yüce Rabbi zikretmekten alıkoyabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de aziz dinleyenlerim, Yüce Rabbimiz sevdiği, razı olduğu ve rical yani adam gibi adam diye Türkçe'ye tercüme edilen o kelime üzerinde şöyle buyuruyor. Ricalün la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Onlar öyle adam gibi adamlardır ki Hakk'ın razı olduğu insanlar ne alışveriş ne de ticaret onları Allah'ı hatırlamaktan alıkoyamaz. Tabi burada iki önemli husus var. Bir, Cenab-ı Hakk'ı belirli zamanlarda zikir dediğimiz evrad-ı ezkar. Bir de hayatın içinde hep Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak yaşayabilmek. İşte bunu başarabilen insanı, yani ister alışveriş içinde olsun, ister ticaret içinde olsun, ister sanayide olsun, ister başka meşguliyetler içerisinde olsun, kalbini Rabbinden koparmayan insana Yüce Rabbimiz onlar ricaldir diyor. Ve yine devam ediyor ayet-i kerime. Onlar gerçekten ne alışverişin ne ticaretin Allah'ı zikirden alıkoymadığı, sonra namazı ikameden alıkoymadığı, zekatı vermekten alıkoymadığı insanlardır. Bazen bakarsınız ezan okunmuştur. Tam o sırada bir müşteriniz geliverir. Eyvah dersiniz. Şimdi adama dükkanımı kapatsam veya ona sonra gel desem o sonra bir başka dükkana gider dersiniz. İçeriye alırsınız ama bu arada cemaat sevabından mahrum kalmış olursunuz. Kısacası insanın dünyevi meşguliyetleri zaman zaman onu Rabbin kendisine daha fazla ecir vereceği bir takım amali salihadan mahrum bırakabilir. İşte bu da insana verilen nimetlerin dini bir afetidir ve zor bir afettir. Toplumumuzda görüyoruz ki mesela cuma saatlerinde alışveriş haramdır fıkhi olarak. Ama buna uyan insanımız ne yazık ki az. İşte bu ne oluyor? Ahireti karşılığında dünyayı tercih etmek oluyor. Halbuki Müslüman dünya karşılığında ahireti tercih edecek. Eğer dünya ile ukba bir yerde buluşuyorsa ahireti tercih etmek müminin şiarı olmalı. Onun için de Kur'an-ı Kerim özellikle bu manada sebat gösteren, kalbini Rabbinden ayırmayan, namazı ana mesele olarak görüp ona engel olacak her şeyi bertaraf edebilen, zekata toplum için çok önemli görüp insanı zekat vermekten alıkoyabilecek aşırı borçlanmalar vesaireler gibi alanlara dalmayan insanları rical kelimesiyle, adam kelimesiyle ifade ediyor. Ve bütün bunların temeline de Yüce Rabbimiz bu halin nasıl oluşacağını ifade etmek bakımından buyuruyor. يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَكَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ Öyle bir günden çekinirler, korkarlar ki o gün gözler ve kalpler böyle dönüşüverir. Ne yapacağını şaşırır. İşte böyle bir endişe içinde olan insan hangi halde olursa olsun, hangi imkanlar içinde olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın zikrinden yani Allah'ı hatırlamaktan uzak kalamaz. Namazı ikameden uzak kalamaz. Yani sahip olduğumuz hiçbir nimet kulluk vazifelerimizi ifaya engel olmamalı veya bir başka ifadeyle kulluk vazifelerimizle bizim aramıza bir başka şey girmemeli. Kalbimizle Rabbimizin arasına başka bir şey girmemeli. İşte bütün bunlar aziz dinleyenlerim faydasıyla zararıyla göz önüne getirildiğinde insan istikamet üzere olmaya dikkat edecek ve kendisine verilen her nimetin bir imtihan olduğu şuur içerisinde ahiret kaygısıyla huzurlu bir hayat yaşamaya, gerçek bir kulluğun tahakkukuna gayret edecektir. Rabbimiz verdiği nimetleri kendi rızası yolunda kullanan ve o nimetlerden dolayı ahirette zor bir durumda kalarak hesap vermekte zorlanmayan kullarından eylesin efendim.